Ayrım 6.
Çünkü yalnızca ölülerinizi iyi anınız diye değil, çünkü sen gerçekten bir çocuktun ve babamın dediği gibi parlak bir geleceği vardı. Muayenehanesinde uslu uslu oturur muydu? Otururdu. Yoksa Allah bilir mi ne yapardı o zavallı hastalarla? Ama üstü başı açık, boyalı fren kadınları da gelirler, oraya kapanırlar. Ama kocaları da gelirdi. Ben yan odadan rahatsız olurum. Aklına yanlış bir şey gelmesin Fatma. Evet. Zaten belki de her şey onların yüzünden oldu. Buraya tam yerleşmiş bir iki tane müşteri, yani hasta derdi o. Hastanın ayağına alıştırmıştık ki, çünkü çok zor bir işti. Selahattin, sana bak, bu konuda hak veriyorum. Kimsenin deniz kıyısında birkaç balıkçıyla terk edilmiş iskelenin kahve köşesinde pinekleyen uzak köyün uyuşukları. Onlar da hastalanmazlar ki bu temiz havada. Hastalansalar bilmezler, bilseler gelmezler. Zaten kim gelecek? Birkaç ev, birkaç aptal köylü. Ama buna rağmen adını duyurmuştu da. Hastalar ta İzmit'ten geliyorlardı. Gebze'den gelen en çoktu. Tuzla'dan sandala binip gelenler vardı ve tam para kazanmaya başlamıştı ki bu sefer hastalara sataşıyordu. Allah'ım, ben öteki odadan dinliyordum. Ne sürmüşsün sen bu yaraya? Önce tütün bastık doktor bey, sonra tezeye sardık. Aman olur mu hiç? Koca karı ilacı onlar artık. Bilim denen şey var. Peki bu çocuğa ne oldu? Ateşi var doktor bey. 5 gündür. Niye daha önce getirmediniz? Deniz fırtınaydı, görmediniz mi doktor bey? Yahu çocuğu öldürecek misiniz? Allah yazmışsa zaten biz ne yapalım? Ne Allah'ı yahu? Allah yok. Allah öldü. Allah'ım, tövbe de Selahattin. Ne tövbesi be budala kadın. Bir de sen o aptal köylüler gibi saçmalama. Utanıyorum senden. O kadar adamı insan edeceğim diyorum ama daha karımın kafasına iki düşünceyi sokamadım. Ne kadar ahmaksın. Hiç olmazsa aptallığını anla da bana inan. Ama sen bu bulduğun hastaları da kaçıracaksın Selahattin dedikçe. O sanki bana inat azıtıyordu. Ben yan odadan dinliyordum. Kocasıyla o kadar yol alıp gelmiş olan zavallı hasta kadına bir ilaç vermek için bak neler diyormuş. Açsın üstünü şu kadın diyormuş. Asabımı bozuyor. Kocası olacaksın aptal köylü. Bari sen söyle. Açmıyor mu? Peki muayene etmiyorum. Defolun. Ben sizin bu budala kör inançlarınıza boyun eğecek değilim. Aman doktor bey, etme, ver bir ilaç. Hayır, karın açmazsa ilaç milaç yok. Defolun. Hepinizi Allah yalanıyla kandırmışlar. Tövbe, bari çeneni tutsaydın Selahattin. Hiç olmazsa onlarla öyle konuşma. Hayır, kimseden korkum yok benim. Ama bak arkamdan kim bilir artık neler diyorlardır. Allahsız doktormuş bu. Gitmeyin, şeytanın ta kendisi bu herif. Zaten görmediniz mi o masanın üzerindeki kuru kafayı? Odası da baştan aşağıya kitap dolu. Tuhaf büyü aletleri de var. Pireyi deve yapan mercekler, ucundan duman tüten borular, iğnelenmiş kurbağa ölüleri var orada. Gitmeyin. Zorda kalmadıkça hangi aklı başında adam gelip canını bu imansıza teslim eder? Bu herif sağlıklı adamı, Allah korusun, hasta eder. Eşiğinden adımın atanı cin çarpar. Geçenlerde ta yarımcadan kalkıp gelen bir hastaya demiş ki, sen aklı başında birine benziyorsun. Gözüm tuttu seni. Al bakalım bu yazıları da git köy kahvesinde oku demiş. İçine tifoya ve vereme karşı yapılması gerekenleri yazdım demiş. Ayrıca Allah'ın olmadığını da yazdım. Git de bari sizin köy kurtulsun demiş. Zaten her köye senin gibi bir aklı başında adam yollayabilsem, o adam da her akşam bütün köyü kahveye toplayıp 1 saat benim ansiklopedimden bir risalecik okusa bu millet kurtulur. Ama önce bu ansiklopediyi bitirmem gerekir ki o da gittikçe uzuyor. Lanet olsun, para da yok. Fatma, elmasların, yüzüklerin, kutun kapıları sıkı kapamışlar mıdır? Kapamamışlardır. Çünkü tabii artık hiçbir şeyden korkusu kalmamış birkaç umutsuz hastayla bahçe kapısından girer girmez pişman olan ama gerisin geri dönüp şeytanı da öfkelendirmekten korkan birkaç çaresizden başka hasta artık gelmez olmuştu. Ama senin umurunda da değildi ki Selahattin. Belki de benim elmaslarım yüzünden artık hastalar hiç gelmiyorlar. İyi de ediyorlar diyordu. Çünkü bu budalaları gördükçe benim sinirim bozuluyordu. Umutsuzluğa kapılıyordum. Bu hayvanların adam olacağına inanmak o kadar güç ki. Geçenlerde laf arasında birine dedim ki, bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derece eder dedim. Tabii biliyordum. Hayatında üçgen nedir duymamış bu zavallı köylünün bilemeyeceğini. Ama kağıt kalem alıp anlatmıştım. Matematiğe akıllarının ne kadar yattığını bir göreyim diyordum. Ama kabahat bu zavallılarda değil Fatma. Devlet onlara hiç elini uzatmadı ki iyi bir eğitim verilsin. Allah'ım, 40 saatte anlattım anlasın diye ne diller döktüm de boş boş baktı bana. Hem de korkarak. Ah budala kadın. İşte şimdi senin bana baktığın gibi baktı. Şeytan görmüş gibi bana öyle ne bakıyorsun? Zavallı yaratık. Ben senin kocanım be. Evet, sen de şeytansın Selahattin. Bak şimdi cehennemdesin. Cehennem ateşi içinde zebaniler, kaynayan kazanlar, yoksa senin dediğin gibi miymiş ölüm? Ölümü keşfettim ben Fatma demişti. Dinle beni. Hepsinden önemli bu. O kadar korkunç ki artık ölüm. Dayanamıyorum. Mezarın içindeki halini düşündükçe korktum ve... İyi misin babaanne? Başım döndü. Birden düşüyorum sandım. Ama merak etme Selahattin. Ben sen istemesen bile son bir kere... İstiyorsanız biraz şurada oturun. Dinlenin babaanne. Ruhuna Fatiha okuyorum. Susun. Sustular ve yoldan geçen bir arabayı duyuyorum. Sonra cırcırları ve bitti. Amin. Mendilimi çıkarıp gözlerime değdiriyorum ve sonra gittim. Hep asıl sen aklımdasın oğlum. Ama önce babanı oradan çıkarayım dedim. Benim ah zavallı, akılsız, talihsiz oğlum benim. Kaymakam Doğan Darvinoğlu 1915-1967. Ruhuna Fatiha. Peki okuyorum. Benim çaresizim, talihsizim, küskünüm, mutsuzum, öksüzüm. Okuyorum. Senin için. Amin. Sen de buradasın. Aman Allah'ım, birden ben sanki sen ölmemişsin gibi oldum. Bir an ve nerede benim mendilim? Ama elim yetişene kadar bakın ben nasıl başladım hıçkırmaya. Babaanne, babaanne ağlamayın. Titreyerek yetişmeselerdi hıçkıra hıçkıra yere kapaklanacağımı sandım ben. Ya Rabbi, ne talihsizmişim. Buraya oğlumun mezarına da gelecekmişim. Ne yaptım ki ben? Sen bana bu cezayı veriyorsun. Tövbe. Ben ama elimden geleni yaptım. Ben hiç böyle olmasını ister miydim? Oğlum, Doğan'ım, ben sana hayatta yapacağın en son iş babana uymamaktır diye kaç kere söylemedim mi? Onu görüp kendine örnek almayasın diye ben seni yatılı okullara yollamadım mı? Yavrum, hem artık hiç paramız kalmamışken o yıllarda yalnız rahmetli dedenin ve anneannenin bana çeyiz olarak verdiği kutudaki yüzükler, pırlantalar, elmaslarla evi ayakta tuttuğumuzu ben senden saklayıp en iyi okullara göndermedim mi? Cumartesi öğleden sonraları geç gelirdin. Sarhoş baban istasyona seni almaya gitmezdi. O tek kuruş kazanamadığı gibi baştan aşağıya küfür olan o saçma yazılarını yayınlatmak için benden para sızdırmaya çalışırken ben yalnız soğuk kış gecelerinde oğlum hiç olmazsa Fransız mektebinde okuyor diye avunurken bir gün bir baktım. Aa, sen de onlar gibi mühendis ya da tüccar olacağına neden oraya yazıldın? Politikacı mı olacaksın? Biliyorum, istesen sen başbakan bile olursun. Ama yazık değil mi senin gibi birine? Anne, bu memleket yalnız siyasetle düzelir. Sana mı kaldı a benim akılsız oğlum düzeltmek? Diyene kadar ben o yorgun, düşünceli, tatile geldiği günlerde ya Rabbi ne talihsizmişim ben. Tıpkı babası gibi dertli, aşağı yukarı yürümeyi de hemen öğrenmiş bile. Bak bu yaşta sigara da içiyorsun. Neden bu keder, bu hüzün oğlum dedim. Ben ve sen memleketten anne deyince belki düzelirsin diye oğlum. Ben senin ceplerini para doldurmadım mı? İstanbul'a git gez, eğlen, kızlarla dolaş da düşünme açıl diye babana göstermeden pembe incilerimi verip al İstanbul'a götür sat da eğlen demedim mi? Sonra o anlamsız ve renksiz küçük kızla ben nereden bileyim senin hemen evlenip onu eve getireceğini? Ben sana geniş yaşa oğlum demedim mi? Ben sana hiç olmazsa bari bu işte diren belki vekil yaparlar kaymakamlıktan ayrılma. Bak valilik sıran geliyormuş oğlum demedim mi? Hayır anne, dayanamıyorum artık. Hepsi iğrenç, çirkin anne. Vah zavallı yavrum benim. Sen niye ötekiler gibi işinle evin arasına gidip gelmiyorsun? Ama biliyorum dedim bir gün. Öfkelenmiştim. Çünkü tembel ve korkaksın değil mi? Baban gibisin. Yaşamaya, insanlar arasına karışmaya cesaretin yok değil mi? Onları suçlamak ve hepsinden nefret etmek daha kolay. Hayır anne, hayır, sen bilmiyorsun. Hepsi iğrenç. Kaymakamlığa bile dayanamıyorum artık. Orada zavallı köylülere, fakir fukaraya şöyle yapıyorlar. Böyle eziyet ediyorlar. Karım da öldü. Çocuklara teyzeleri baksın. Ben istifamı verip buraya gelip yerleşeceğim. Ne olur anne, bana ilişme. Ben bu sakin köşede yıllardır hep bunu düşünüyorum. Hadi babaanne, artık çok sıcak oldu. Kendi başıma oturup gerçekleri yazmak istiyorum. Hayır, izin vermiyorum. Biraz daha bekleyin de Metin Bey. Burada oturamazsın. Gidip hayata karışacaksın. Recep, sakın buna yemek çıkarma. Koca adam gitsin kendi ekmeğini kendi kazansın. Ne olur yapma anne. Bu yaştan sonra el alemi. Bari bir şu mezarların üstünü temizlese. Rezil edeceksin. Susun saygısızlar. Babanızla biraz yalnız kalamayacak mıyım? Ben de görüyorum hayvan pisliklerini. Böyle mi olacaktı her şey? Ama ben demiştim ona o zaman. İçiyor musun dedim. Sustun oğlum. Niye? Daha genç sayılırsın. Seni bir daha evlendireyim. Peki ne yapacaksın sabahtan akşama kadar burada? Bu kimsesiz yerde. Susuyorsun değil mi? Ah ya Rabbi, biliyorum. Sen de baban gibi oturup saçma sapan yazılar yazmaya başlayacaksın. Susuyorsun. Öyle değil mi? Ah oğlum, ben sana bütün suçtan ve günahtan ve haksızlıktan sorumlu olmadığını nasıl öğreteyim? Ben zavallı cahil bir kadınım. Bak şimdi kimsesizim. Benimle alay ediyorlar. Sürdüğüm şu zavallı hayatı görseydin oğlum, benim ne talihsiz olduğumu, nasıl ağlıyorum. Mendilimi bastırıp kıvrılmışım. Yeter babaanne, yeter. Ağlamayın artık. Gene geliriz. Allah'ım, ne talihsizmişim ben. Beni götürmek istiyorlar. Oğlumla rahmetli kocamla beni rahat bırakın. Ben onlarla yalnız kalmak istiyorum. Mezarın üzerine yatayım. Ama yatmadım. Hayır Fatma. Bak, torunların da sana acıyorlar. Gördüler işte ne kadar talihsiz ve zavallı olduğumu. Haklılar. Hem bu sıcakta bari son bir kere daha Fatiha diyorum ama o çirkin cücenin ayran budalası gibi küstah küstah baktığını görünce insanı bir an olsun rahat bırakmazlar ki. Şeytan her yerde. Sanki birbirimizi kızdırmak için şu duvarın arkasında pusuya yatmış bizi seyrediyor. Peki son bir kere daha. Babaanneciğim, bakın çok kötü oldunuz. Haydi artık. Fatiha. Ellerimi açınca beni bıraktılar ve onlar da açtılar. Son defa okuyoruz. Okuyoruz. Arabalar geçiyor. Ne kadar sıcakmış. İyi ki içime hırka giymemişim. Son anda dolabımda bıraktım. Kilitlemişimdir. Kimse olmayan evde. Allah korusun tabii. Hırsız girmemişse. İnsanın aklı nasıl dağılıyor? Affedersin sen. Amin. Biz artık. Yazsana bana babaanne. Gidiyoruz. Allah'a ısmarladık. Ha, bir de sen varsın sahi. İnsanda akıl mı bırakıyorlar? Gül Darwinoğlu. 1922-1964. Ruhuna Fatiha. Ama götürüyorlar işte beni. Bu sıcakta benim durup bir tane daha okumaya zaten halim kalmadı. Onlar okurken senin için de okumuş sayılırım. Küçük, soluk, renksiz kız. Doğanımın da seni beğendiydi. Getirip elimi öptürdüydü. Sonra odama geldiydi akşam sessizce. Nasılsın anne? Ne diyeyim oğlum? Bu cılız, bu soluk kız demiştim. Hemen anlamıştım çok yaşamayacağını. Üç çocuk doğurmak yetti sana. Tükeniverdin. Zavallıcık. Kedi gibi tabağının kenarından yerdin bir iki lokma. Bir kaşık daha koyayım kızım derdim. Gözleri umutsuzlukla büyürdü. Yemekten korkan bir küçük renksiz gelin. Zaten ne günahın olacak ki benim doğama ihtiyaç duyasın. İyi yemeği bilmezler. Hayata sarılmayı bilmezler. Yalnızca başkalarının acılarına gözyaşı dökerek ölmeyi bilirler. Zavallıcıklar. Bakın gidiyorum ben. Çünkü koluma girdiler ve çok. İyi misiniz babaanne? Şükür eve dönüyoruz artık. 8. Tam gidiyorlardı ki babaanneleri bir kere daha dua etmek istedi ve o zaman onunla birlikte bir tek Nilgün açtı ellerini Allah'a. Bir tek Nilgün, evet. Faruk çarşaf gibi bir mendil çıkarmış terini siliyordu. Recep amca büyük hanımını tutuyordu ve Metin de ellerini blue jean'inin arka ceplerine sokmuş, artık dua eder gibi yapmaya bile üşeniyordu. Sonra yarım yamalak okudukları o duayı da çabucak bitirdiler ve babaanneleri gene sağına soluna sallandı ve iki yanından kollarına girdiler ve götürüyorlar. Bana arkalarını dönünce duvarın ve çalıların arkasında kafamı iyice çıkarıp rahat rahat baktım. Gülünç manzara. Faruk denen o şişko dev bir yanında ve amcam olacak cüce öteki yanında giderlerken babaanneleri kara çarşafa benzeyen o tuhaf korkutucu paltonun içinde elbiseleri bol gelmiş bir korkunç kuklaya benziyor. Ama gülünç de evet. Gene de gülmedim. Ve belki de mezarlıkta olduğumuz için ürperdim ben. Nilgün ve sana ve başına ne güzel yakışan başörtüsüne baktım. Sonra ince bacaklarına da baktım. Ne tuhaf. Büyümüş, kocaman güzel bir kız olmuşsun ama bacakların hala çöp gibi. Sonra siz arabanıza binip gittikten sonra ben siz yanlış anlamayın diye gizlendiğim yerden çıktım ve o sessiz mezarlara ben de gidip baktım. Şu dedeniz, şu anneniz ve de şu da babanız. Ve bir tek babanızı gördüm ben. Hatırlıyorum. Biz bahçede oynarken odasının pancurları arasından bazen başını uzatır ve sizi ve beni birlikte görür ama benimle oynadığınız için size bir şey demezdi. Ona Fatiha okudum. Sonra orada hiçbir şey yapmadan, yalnız güneşte pişerek ve cırcırları dinleyerek biraz durdum ve tuhaf şeyler düşündüm. Tuhaf esrarlı düşünceler. Ürperdim. Aklım karıştı. Sigara içmiş gibi oldum. Sonra mezarlıktan çıktım ve gidiyorum ben. Masamın üzerinde açık bıraktığım matematiğe dönüyorum. Çünkü bir saat önce ben o masada oturmuş, tam pencereden bakarken siz beyaz Anadolu'nuzla yokuşu çıkıyordunuz ve aranızda babaanneniz olduğu için Ben anladım nereye gittiğinizi ve o zaman mezarlığı ve ölüleri düşününce ben, aklıma bir türlü girmeyen şu sinir bozucu saçma matematik kafama da girmez oldu. Ve bari gideyim şunlara bir bakayım dedim. Mezarlıkta ne yaptıklarını görünce içim rahat eder, sonra gelir çalışırım dedim. Annemi de boş yere üzmemek için pencereden çıktım. Koşa koşa buraya geldim ve gördüm sizi ve işte şimdi açık bıraktım matematiğe dönüyorum. Tozlu yol bitti, asfalt başladı, yanımdan arabalar geçiyor. Bir iki kere işaret ettim ama altında böyle araba olan da artık vicdan kalmamıştır ki. Beni görmeden son hızla geçip yokuştan aşağı iniyorlar. Sonra Tahsinlerin oraya geldim. Anasıyla Tahsin arkada toplarlarken babası çardağın altında oturmuş kiraz satıyor ve o da beni sanki görmüyor. Ben saatte 100 kilometre ile lüks araba süren ve birden fren yapıp kilosu 80 liradan 5 kilo kirazı hemen alıveren biri olmadığım için başını bile kaldırıp bakmadı. Evet, artık paradan başka şeyler düşünebilen bir tek ben varım diyecektim ama Halil'in çöp kamyonunu görünce sevindim. Aşağı gidiyorlardı, el ettim, durdu, bindim. Baban ne yapıyor dedi. Ne yapacak dedim, piyango. Nereye gidiyor? Sabahları trende çalışıyor. Sen? Ben daha okuyorum dedim. Bu kamyon en çok kaç yapar? 80 dedi. Burada ne yapıyorsun sen? Kafam bozuk dedim, biraz çıktım. Senin kafan bu yaşta bozulmaya başladıysa. Gülüştüler. Bizim evin önünde frene basıyordu. Yok dedim, aşağı mahalleye ineceğim. Ne var orada? Bir arkadaşım var, tanımazsın. Evin önünden geçerken açık pencereme baktım. Babam öğleyin gelene kadar dönerim. Mahalleye girer girmez kamyondan indim. Haliller beni işsiz güçsüz aylağın teki sanmasınlar diye hızlı hızlı yürüdüm. Ta mendireye kadar gittim. Sıcaktan kanter içinde kaldığım için biraz oturdum, denize baktım. Bir motor hızla geldi, bir rıhtıma bir kız bıraktı, gitti. O kıza bakarken ben seni düşündüm Nilgün. Elini Allah'a nasıl açtığını az önce gözlerimle gördüm. Tuhaftı. Sanki onunla konuşuyormuşun gibi. Kitapta yazar, melekler vardı. Sonra düşündüm, şeytan da vardır. Başka şeyler de. Sanki korkmak istediğim için düşündüm bunları. Korkayım, ürpereyim, suçluluk duyayım da koşa koşa yokuş çıkıp eve döneyim, matematiğe oturayım diye. Ama az sonra zaten oturacağım. Şimdi biraz gezeyim, yürüdüm. Plaja gelince insanı aptallaştıran o uğultuyu duyunca ve o et yığınını görünce gene suçu, günahı, şeytanı düşündüm. Kıpır kıpır kıpırdanan bir et yığını. Arada bir bu yığının içinden renkli bir deniz topu ağır ağır yükseliyor ama sonra gene geri dönüp aralarında kayboluyor. Sanki bütün bu suçtan ve günahtan kurtulmak istiyor. Ama kadınlar bırakmıyor onu. Üzeri sarmaşıklarla dolu tel örgüler arasında kalabalığa ve kadınlara daha da baktım. Tuhaf şey. Bazen canım bir kötülük yapmak ister, utanırım. Biraz canlarını yakayım da beni fark etsinler diye. Böylece cezalarını vermiş olurum ve kimse şeytana uymaz ve belki de bir tek benden korkarlar o zaman. Şunun gibi bir duygu. Biz iktidara, onlar da yola gelmişler. Utandım. Sonra iyice dalmışım. Utancı unutmak için seni düşündüm Nilgün. Sen suçsuzsun. Biraz daha büyüleyici kalabalığa bakayım. Matematiğe döneceğim diyordum ki. Ne dikiliyorsun sen burada dedi. Plaja bakan herif. Yasak mı dedim. Gireceksen git oradan bilet al dedi. Mayon ve paran varsa. Tamam dedim. Gerek yok gidiyorum. Gittim. Paran varsa paran varsa kaç para. Fatiha yerine bunu okuyorlar artık. O kadar iğrençsiniz ki. Bazen ben kendimi yapayalnız hissediyorum. Yarısı rezil, yarısı budala. Düşününce insan korkar bu kalabalıktan. Ama Allah'tan bizim çocuklar var. Onlarla birlikte olunca birbirine karıştırmıyorum. Biliyorum o zaman suç ile günahı, haram ile helal olanı biliyorum ve korkmuyorum. Ne yapılacağını da çok iyi anlıyorum. Sonra bizim çocukların da dün akşam kahvede çakal çakal diye benimle dalga geçtikleri aklıma geldi ve kızdım. Peki, o yapılacak şeyleri ben tek başıma da yapabilirim beyler. Tek başıma da ben yürürüm o yolda. Biliyorum çünkü. Kendime inandım ve güvendim. Yürüye yürüye sizin evinizin önüne gelmişim Nilgün. Farkına varmamışım. Üzeri yosunlu o eski duvarı görünce anladım. Bahçe kapınız kapalı. Gittim yolun öteki tarafındaki kestanenin altına oturdum. Evinizin pencerelerine, duvarlarına baktım. Senin içeride ne yaptığını merak ettim. Belki yemek yiyorsundur. Belki başında hala o örtü vardır. Belki de öyle uykusuna yatmışsındır. Elime bir çöp aldım ve asfaltın kenarındaki kum birikintisine senin yüzünü dalgın dalgın çizdim. Uyurken yüzün daha güzel olur. O yüze bakarken ben suçu, kini ve gırtlağıma kadar gömüldüğümü sandığım günahı ve suçluluk sivilcelerimi unuturum ve benim ne günahım olabilir diye düşünürüm. Ben onlardan biri değilim, ben senin gibiyim, inanıyorum. Sonra düşündüm, bahçeye gizli çekirsen, cüceye görünmeden ağacın orasına ve öteki çıkıntıya basarak duvara tırmansan ve o açık pencereden kedi gibi odana girsen ve senin yanağını kenarından öpsen. Sen kimsin? Beni tanıdın mı? Saklambaç oynardık. Seni seviyorum. Senin tanıdığın bütün o kibar erkeklerin sevebileceğinden daha çok seviyorum seni ben. Birden öfkelendim. Kumun üzerindeki yüzü ayağımla bozdum ve tam ben kalktım. Bu saçma hayallerden sıkıldım, gidiyordum ki gördüm. Nilgün evden çıkmış, bahçe kapısına geliyor. Her şeyi yanlış anlarlar bunlar. Her şeyi kötüye yorarlar. Hemen uzaklaştım biraz. Kapıya sırtımı döndüm. Sesini duyduktan sonra döndüm. Bahçe kapısından çıkmış gidiyorsun. Nereye? Merak ettim, peşine düştüm. Yürürken kendine göre bir tuhaf sallanışı var. Erkek gibi. Koşup gidip omuzuna dokunsam. Beni tanımadın mı Nilgün? Ben Hasan. Hani biz çocukken sizin bahçede Metin de vardı. Oynardık, sonra balık tutardık. Köşeye gelince dönmedi, yürüyor. Plaja mı gidiyorsun? Sen de onların arasına mı gireceksin? Öfkelendim ama peşini bırakmadım. Çöp bacaklı, hızlı da gidiyor. Neden bu acele? Yoksa bir bekleyenin mi var? Plajda durmadı, saptı, yokuşu çıkıyor. Tahmin edebiliyorum artık bekleyenin kim olduğunu. Belki onun arabasına binersin. Belki deniz motoru vardır. Hangisi diye merak ettiğim için peşinden geliyorum. Çünkü ötekilerden bir farkın olmadığını biliyorum. Birden oradaki bakkala girdi, kayboldu. Bakkalın önünde dondurmacı çocuk var. Ufaklığı tanırım. Yanlış bir şey düşünmesin diye biraz uzakta bekledim. Ben zenginlere uşaklık etmekten hoşlanmam. Biraz sonra Nilgün içeriden çıktı ve dosdoğru gideceğine geri döndü ve geldiği yoldan bana doğru yürüyor. Birden sırtımı döndüm, eğildim ve ayakkabıların bağını bağlıyorum. Elinde bir paketle yaklaştı, yaklaştı ve bana bir baktı. Utandım. Merhaba dedim. Kalktım. Merhaba Hasan dedi. Nasılsın? Biraz sustu. Seni dün gelirken yolda gördük. Abim tanıdı. Büyümüşsün. Çok değişmişsin. Ne yapıyorsun? Biraz sustu. Hala yukarıdaymışsınız. Amcan söyledi. Baban da piyangoyla uğraşıyormuş. Biraz daha sustu. Sen ne yapıyorsun? Söylesene. Kaça geçtin? Ben mi dedim. Ben bu yıl bekliyorum diyebildim sonunda. Neyi? Sen denize mi gidiyorsun Nilgün? Yok dedi. Bakkaldan geliyorum. Babaanneyi mezarlığa götürdük. Sıcaktan biraz fena oldu galiba. Kolonya aldım. Demek o plaja gitmiyorsun dedim. Çok kalabalık oluyor orası dedi. Sabah erken gideceğim. Kimse yokken. Biraz sustuk. Sonra gülümsedi ve ben de güldüm ve yüzünün uzaktan görüp sandığımdan bir başka olduğunu düşündüm. Aptal gibi terliyorum. Sıcaktan der. Susuyorum. Bir adım attı. Peki dedi. Babana selam söyle, olmaz mı? Elini uzattı ve el sıkıştık. Eli yumuşak ve hafif. Ben terli elimden utandım. Güle güle dedim. Gitti. Arkasından bakmadım. Çok önemli işleri olan insanlar gibi ben de bir yere doğru düşünceli düşünceli yürüdüm. 9. Mezarlıktan döndükten sonra babaanne bizimle aşağıda yemek yedi, sonra bir fenalık geçirdi. Önemli bir şey değil ama. Biz Nilgün'le gülüşüyorduk. Birden o kötü kötü baktı bize, sonra başını göğsüne düşürüverdi. Koluna girip yukarı çıkarttık, yatırdık. Nilgün'ün getirdiği kolonyayı bileklerine, şakaklarını sürdük. Sonra ben odama gittim, yemek üstüne ilk sigaramı içtim. Babaannenin ciddi bir şey olmadığını anladıktan sonra da güneşte pişen Anadolu'ya bindim, yola çıktım. Ana yoldan değil, Darıca yolundan gittim. Bu yolu özenerek asfaltlamışlar. Kiraz ağaçlarıyla incirlerin bazıları hala yerindeydi. Buralara çocukken Recep ve sözüm ona karga avına ya da gezmeye gelirdik. Kervansaray olduğunu sandığım şey daha aşağılarda olmalı. Sırtlarda yeni mahalleler yapılmış, yapılıyor. Darıca'da yeni bir şey görmedim. 10 yıllık Atatürk heykeli. Gebze'de doğrudan kaymakama çıktım. Kaymakam değişmiş. 2 yıl önce bu masada hayattan bezmiş biri vardı. Şimdi ise durmadan elini kolunu oynatan bir genç. Önceden tasarladığım gibi onu etkilemek için çantamdan fakültenin yayınladığı doçentlik tezimi çıkarıp göstermeme, arşive daha önceden girmiş olduğumu ya da rahmetli babamın da kaymakam olduğunu söylememe gerek bile kalmadı. Beni çağırdığı bir adamın peşine taktı. Onunla birlikte geçen gelişlerimden tanıdığım Rıza'yı aradık, bulamadık. Dispansere gitmiş. O dönünceye kadar ben çarşıda şöyle bir yürüyeyim dedim. Çitlenbiklerin sarktığı dar aralıktan geçip çarşıya çıktım.